Merhaba, Sesli Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi Yılmaz.
Bugün üniversite sınavına giren, üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlarımıza yönelik bir program olsun diye sizinle konuşmuştuk Mahfi abi. İsterseniz öyle başlayalım. Şimdi evet. Burada benim daha önce yazıda kullandığım bir paragraf vardı. Demiştim ki o zaman eğer pes edip ayrılmaz ya da atılmazsanız en az 35 bin saatinizi alacak yaşamınızın belki de en kritik dönemi başlıyor diye üniversiteye başlayacak arkadaşlar seslenirken. Burada sadece işinizi değil, belki de eşinizi, yaşayacağınız kenti ve gelecek yarım asır boyunca sürdüreceğiniz o köklü dostlukların belirleneceği döneme giriyorsunuz. Onun için kolay gelsin diyerek başlayalım. Şimdi birazdan idealimler bizim aslında konuşacağımız evet, mühendislikten çok anlamayız. Diğer alanını anlamayız ama idealimlerdeki bölümlerden anlarız. Ona gireceğiz ama genel olarak üniversiteden ne beklenmeli? Üniversitede beklentisi ne olmalı üniversiteye gidecek çocukların?
Şimdi burada tabii iki türlü bu olaya bakmak lazım. Birincisi bilim yapmak için üniversiteye girilir. Aslında üniversite bir bilim öğretim yeri, bir meslek edindirme yeri değil. Onun için ayrı okullar var. Meslek okulları, meslek yüksek okulları vesaire var. Üniversite daha ziyade bir bilim ama herkes de bilim insanı olmaz. Yani üniversiteyi bilim için okursun ama orada edindiğin bilgilerle gene bir mesleğe girersin. O meslek ille bilimle de ilgisi olması şart değil. İşte iktisat okursun, ne bileyim gider bankacı olursun, maliye okursun, Maliye Bakanlığı'na girer, vergici olursun. Bunlar ille senin bilimle uğraşmanı gerektirmez. Evet. Bir bölüm insan da daha az bir bölüm insan bilimle uğraşır. Üniversiteden genellikle beklenen şey burada ondan sonraki hayatınızda edinilecek meslekle ilgili bilgilerinizi, teorik altyapıyı geliştirip bu mesleklere girmeyi sağlamak. Evet. Ondan sonrası çünkü meslekteki başarınızla ilgili üstüne uygulamadan mutlaka bir şeyler koymanız lazım. Yani mesela hukuk okudunuz, diyelim hukuk fakültesini bitirdiniz. Hukuk fakültesini bitirmek size insana bir hukuk bilgisi, hukuk görgüsü, hukuk adabı, hukuki bakış açısı, hukuki analiz yeteneği bunları verir. Ama eğer uygulamaya girip avukatlık, hukukçuluk, hukuk müşavirliği yapmazsanız bunların uygulamasını göremezsiniz. Uygulama bir hayli farklıdır. Onları görmek lazım evet. Tabii
genel olarak bir de yani üniversite öğrenciye bahsederiz. Temelde iki tane şey verir. Bir tanesi öğretim, bir tanesi eğitim. Evet. Şimdi öğretim aşağı yukarı bütün üniversitelerde aynı. Yani bir müfredat var ve müfredat çerçevesinde bazı benzer kaynaklara, aynı kaynaklar olmasa benzer kaynaklarla aynı konular öğretilir. Yani bir işletme bölümü A üniversitesinde ya da B üniversitesinde aynıdır. Ama üniversiteler arasında herhalde asıl farkı yaratan şey o üniversitenin sağlayacağı eğitim.
Doğru.
Üniversite öğrenciye sadece müfredatı vermiyor. Aynı zamanda ufuk, vizyon, dünyaya bakış, kültür ve renk kazandırıyor. Yani o renk çok farklı bir renk, üniversitenin verdiği renk. Ne yazık ki yani bütün üniversiteler aynı değil. Bazı evet. üniversiteler bu noktada biraz daha dezavantajlılar, biraz daha uzaklar. Şimdi biz biraz daha özelleşelim, İdari İlimler Fakültesi'ne gelelim ama orada bizim sizinle eskiden de çok sık tartıştığımız bir konu vardı. İşletme mi yoksa ekonomi mi diye. Bunun ötesine geçelim. Bugün her yıl bu zamanlar binlerce öğrenci bu konuya kafa yorar. Kafa karıştıran soru yani işletme mi seçeyim yoksa ekonomiyi mi seçeyim? Derler ki işletme okumak ekonomiye göre daha kolaydır diyenler var. Olabilir. Evet. Ekonomi bilimdir. Ekonometri, matematik, istatistik bilmeyi daha çok gerektirir. İşletme bilim midir? Değildi bence. Nedir? İnanın ben de bilmiyorum. İşletme
yani daha bilimle sanat arası bir şey herhalde evet. değil mi?
Yani 4 yıl işletme okudum. İşte 3 yıl işletme yüksek lisansıyla uğraştım. Ama ne olduğunu hala anlayabilmiş değilim böyle. Yani o kendi açımdan samimi söyleyeyim. Bizim üniversitede ODTÜ işletme bölümünde bir hocamız vardı. Muhan Soysal diye. Profesör çok Muhan Soysal. Muhan Hoca o zaman bir derste demişti ki işletmede her şeyden biraz öğrenilir. Öğrenci çok şey görür ancak hiçbirini derinliğine öğrenemez. Sonuçta çok farklı dallarda çalışabilecek joker mezunlar yetiştirir diye. Ben burada aslında durayım.
Güzel
sizin değerlendirmenizi alayım. Çok işletme
güzel,
ekonomi.
Çok güzel bir. İstersen ben biraz daha genişleteyim evet, onu. Çünkü işletmeyle ekonominin dışında da bölümler var şimdi. Eskiden gerçekten ekonomi vardı, işletme vardı. Başka da fazla yoktu.
Yoktu.
Şimdi çok çoğaldı bunlar. Her yerde farklı bölümler var. İşte ekonomi var. İktisat da var. İkisi ayrı. Yani ekonomi bölümü var. İktisat bölümü var. İkisi aynı şey. Fakat isimleri farklı. Her üniversitelere göre değişebiliyor bu. Kiminde iktisat bölümü, kiminde ekonomi bölümü oluyor. Maliye var. Maliye bölümü var. aslında ekonominin bir parçası olmakla birlikte ayrıldı. Ayrı bir bölüm oldu maliye uzun zamandır. İşletme var, finans var. Finans bölümü oluştu şimdi. O da maliyeden ayrı. Daha ziyade maliye daha ziyade kamu maliyesiyle ilgili. Finans daha ziyade özel finansla ilgili. Kamu yönetimi var. O çok ekonomiyle ilgili değil ama içinde ekonomi barındıran bir şey. Çalışma ekonomisi diye bir bölüm var şimdi. O da bir böyle bir bölüm. Bankacılık, sigortacılık bölümü var. Bir de ekonometri var. Şimdi bunlar birbirlerinden çok farklı şeyler. Mesela baktığımız zaman bunlara ekonomi bölümünde ya da iktisat bölümünde ekonomi ağırlıklı, maliye de ağırlıklı, maliye de okutuluyor. İşletme daha zayıf, muhasebe biraz zayıf, hukuk iyi kötü o var. İşletmede mesela bunların hepsi var ama hiçbiri mesela ekonomi kadar güçlü okutulmuyor. Maliye kadar güçlü okutulmuyor gibi böyle şeyler var. Şimdi bunlara baktığımız zaman burada hangisi seçilmeli dersen. Kişinin şeyine de bağlı bu tabii. Yani ileride nasıl bir iş yapmayı düşündüğüne de bağlı. Ekonomi bana sorarsan, ben ekonomi ve maliye bölümünü bitirdim. Bizim zamanımızda bu ikisi aynı tek bölümdü mülkiyede. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Ekonomi bence bütün bunların anası. Evet, yani hepsi ekonomiden çıkma. Yani işletmede ekonominin içinden çıkma, maliyede ekonomi içinden çıkma, ötekilerin hepsi belki kamu yönetimi biraz daha farklı. Çünkü o siyaset bilimiyle biraz daha yakın. Ötekilerin hepsi ama ekonominin içinden çıkma. Yani ekonomi bölümünde, ekonomi bölümlerinde biz bunların hepsini ders olarak okuduk. Ben mesela işletme dersi de aldım. Muhasebe dersi de aldım. Efendime söyleyeyim, bankacılık dersi de aldım. Bunların hepsi var. Dolayısıyla ekonomi hepsinin anası. Hepsi seçilebilir insanın tercihine göre. Ama böyle daha bilime yakın olayım diyorsanız ekonomi seçin. Evet. Daha uygulamaya yakın olayım diyorsanız işletme ve finans seçin. Bilime ve biraz böyle kamuya daha yakın olayım istiyorsanız kamu yönetimi ve maliye seçilebilir. Özel sektöre gideceğim ben diyorsanız finans çok idealdir. Çünkü o işte bankaların hazine bölümlerine vesaireye de gidilebilir. Ekonometri bunların içinde en farklı olanı, en zor olanı ve en farklı olanı. Bana sorarsan ekonometri diye bir bölüm olmamalı. Ekonomi biliyorum buna içindir. Ekonometriciler kızacaktır. Ama yani ekonometri bence ekonomi bölümünde okutulması gereken dersler. Yani bunu ayrı bir bölüm yapıp ekonometri okuttuğunuz zaman eğer ekonomiyi, hukuku vesaireyi bu insanlara okutmuyorsanız tek başına ekonometriciye olan ihtiyaç çok fazla değil. Yani var tabii araştırma birimlerinde çalıştırılabilir ama mesela Türkiye'deki ekonometri bölümlerine bakıyorum. O kadar çok bölüm var ki bundan her birinin ekonometrist olarak iş bulma imkanı zor. Onun için başka şekillerde, başka yerlerde iş buluyorlar. Böyle güzel, bir sıralama yapmış.
Güzel özetlediniz aslında. Yani anladım şimdi işletme farklı disiplinlerin o disiplinler arası bir dal.
Evet kesinlikle.
Muhasebe, finans, yönetim, pazarlama gibi alt bölümler ama ekonomi bir bilim dediniz.
Evet.
Bu büyük kurallara odaklanan bir bilim. Büyük resme bakıyor. Doğru. Ve İktisadi İdari İlimler Fakültesi'ndeki birçok bölümünde atasıdır.
Doğru.
Siz anasıdır dediniz. Aslında atası yani oradan geliyor.
Oradan çıkıyor. Hepsi.
Yüzeysel değil, daha derindir.
Doğru.
Daha teoriktir, daha matematikseldir. Akademik yönü özellikle güçlüdür. Ekonomi ya da iktisat her zaman daha köklü bir dal olmuş. Benim anladığım bu. Zaten o yüzden mesela Nobel ödül komitesi işletme ödülü koymamış ama 1969 yılından bu yana bir ekonomi ödülü koymuş.
Yani daha yani, bilime yakın görüyor evet. onu.
Burada peki ne seçmeli de şöyle bir kriter olabilir
mesela
mi?
Mesela bu hani bilime yakınlık belki şeyden anlaşılabilir mi? Economics ya bunlar. Yani sonu ICS ile evet, biten şey. İngilizce'de.
Fiziks gibi.
Mesela işletme öyle değil.
Evet.
Finans da öyle değil.
İşletmede bir de işletme mühendisliği diye bir şey var. Siz az önce onu saymadınız var, ama evet. çok istisnai. Çok fazla yok. Aslında endüstri
bir
mühendisliğine
tek,
benzer
bir
şey.
İTÜ'de var.
İTÜ'de var evet.
Yani galiba İTÜ'de var. Ben onu da çok doğru bulmuyorum.
O bu kategoride
yani
değil o.
Evet yani o mühendis şeyi çok çekici Türk toplumunda. Geçmişten kalma bir şey. O yani mühendislerin ücretleri çok yüksekti kamuda bir zamanlar. Oradan kalma bir şey o. İşletme mühendisliği. Bence o şey çok doğru bir tamlama değil. İşletme mühendisliği eskiden ne denirdi biliyor musun? Böyle işletmelerde çalışan mühendislere denirdi. Yani mesela devlet demir yollarında çalışan kişilere işletme mühendisi denirdi. O işletmenin başında o birimin amiri olan mühendise o denirdi. Sonra böyle bir bölüm oldu.
Peki ne seçmede şöyle bir kriter olmuş. Şimdi bana sorarsanız eğer 4 yıllık lisans eğitiminden sonra lisans üstü yapacak isteğiniz, haliniz ve de paranız varsa başka bir dal okuyup işletmeyi sonraya lisans üstüne bırakın dedim. Sonra bir MBA yapılabilir.
Çok doğru. Yani ama, ekonomi okuyup evet, üstüne MBA yapılabilir. Evet.
Ama yok eğer 4 yılda bu üniversite eğitimini ben tamamlayayım, bir an önce işe girip para kazanmaya başlayabiliyorsanız o zaman akademisyen olup üniversite kalmak isteyenler için ekonomi uygun olabilir ama işletme öbür şeyde biraz daha farklı olabilir.
İşletme ve finans
olabilir.
Yani ben bir an evvel mezun olayım, işte bankaya gireyim, sigorta şirketi ya da özel sektöre bir yere gireyim, çalışayım diyorsanız. Evet. Çünkü işletme insana gerçekten bir işletmecilik, iyi kötü bir iktisat bilgisi bunları veriyor. Üstüne işte şey veriyor değil mi? Muhasebe bilgisi evet. veriyor. Hukuk bilgisi veriyor. Bütün bunlar aslında o Muhan Soysal'ın tanımı çok güzel. Yani gerçekten yöneticiliğe doğru gidecek. Eğer sende de bir şey varsa bu öğrendiklerini biraz geliştirecek durum. O şey geçerli.
Bu haliyle burada güzel ama tabii buna bakıp hani çocuklar farklı bir gelecek beklemesin. Türkiye'de bu alanlarda onlarca üniversite çok her yıl binlerce mezun çok veriyor. Potansiyelin altında büyüyebilen ülkede ekonomi bunların hiçbiri yani büyük bölümü tamamına istihdam yaratamıyor. Çok onun doğru. için her yıl çok sayıda diplomalı üniversite mezunu işler arasına katılıyor. Bunu da unutmamak lazım.
Çok doğru.
Onun için evet. yani burada diploma her şey değildir.
Değil. Burada eğer bu bölümlerden evet. herhangi birine girecek olan kişinin burada böyle ilk 10'a, ilk 20'ye girecek şekilde kendisini hazırlaması lazım. Çok iddialı çalışması lazım. Çok disiplin. Demin dedi ki 35 bin saat. Şimdi 35 bin saat çok uzun bir süre. Bunun yarısını düş, uykuda geçer falan diye geçelim. İşte ne kalıyor? 17 bin saat, 17.500 saat. 2.500-3.000 saatini de düş. O da eğlencede gider falan. Geri kalan süre yeterli. Yani günde insanın kendisine bu işlere 4-5 saatini ayırması lazım. Bu 4-5 saatte günlük olarak çalışırsa ve yazın da aynı şeyi devam ettirir. Diğer okullarda okutulanları okur. Kendisi de okutulmayan hukuk bilgileri vesaireyle bunu desteklerse bu okullardan çıktığı zaman mükemmel çıkması şey içinde.
Evet.
Ama burada hep onu söylüyorum ben gençlere. Bunu yapacağız diye böyle deli gibi çalışıp hani o 5 saati 10 saate çıkarayım daha çok çalışayım da daha çok öğreneyim bunu da demesinler. Çünkü o yani 18 ile 22 yaş bir daha insanın hayatında asla olmayacak dönem. Arkadaşlarınızla gezin, dansa gidin, sinemaya gidin. Eğlencenizden şey yapmayın mutlaka. Ama dersinizde düzgün çalışın. Yani bunların hepsine emin ol vakit var. Bir şey daha söyleyeyim izin verirsen eğer biraz uzattım ama.
Yok olur mu?
Şimdi ben şöyle ağırdan hafife bir bu bölümleri sıraladım. Yani bu mesela liseden yetişen kişilerin kendilerine bakıp ona göre karar vermesi için. Bundan en ağırı ekonometri. Yani iyi matematik bilmeyi gerektiriyor. İyi analiz bilmeyi gerektiriyor. İstatistik sevmeyi gerektiriyor. Yani buna 10 verirsek ondan sonraki ağırlık ekonomide. 9'da ona verdim ben kabaca. Ondan sonra işte maliye ve finans geliyor. Onlar 8'er puan. İşletme 7 puan. Ve işte ondan sonrakiler 7'şer puan geliyor. Daha kolay. Bankacılık, finans işte ne bileyim filan gibi. En belki şeyi 6 puanla kamu yönetimine verdim. O daha sözel bir şey çünkü. Aslında. Daha kolay bir şey. Şimdi burada bunların mesela seçim yaparken biraz da ona bakmak lazım. Kamuya yakın olanı hangisi? Hangi eğitim daha kamuya yönelik? Hangisi özele daha yönelik diye baktığımız zaman mesela ekonomi bölümü kamuya yakın. Bayağı yakın. Özele de yakın sayılır. Çok özele uzak değil. Özele de yakın. İşletme mesela özele çok daha yakın. Kamuya çok uzak değil ama özele çok daha yakın. Finans mesela özele çok yakın. Maliye de kamuya daha yakın. Yani karar verirken hani ben kamuda mı çalışacağım? Mesela merkez bankacı olacağım diyorsan o zaman iktisat okuyacaksın. Evet. Değil mi? Ama ben gideceğim bir bankada çalışacağım diyorsan o zaman finans okuyabilirsin, işletme okuyabilirsin. Yok ben hazineye gireceğim, Maliye Bakanlığı'na gireceğim, vergi uzmanı olacağım diyorsan o zaman maliye veya ekonomi okuyacaksın gibi bu tavsiyeleri de vermiş olalım.
Tabii şöyle de bir durum var. Şimdi çalışma ne yapacağım konusunda. Şimdi diploma olmadan doktor, mühendis ya da mimar ya da avukat olamazsınız. Bir diploma lazım o alanlarda. Evet. Ama ekonomi mezunu olmadan ekonomist, işletme oluyor. Mezunu olmadan işletmeci olabiliyorsunuz. Dolayısıyla birçok mühendislik mezunu da sizin o başvuracağınız alanlara başvuruyor.
Doğru.
Yani öyle bir rekabet var. Dolayısıyla üniversite mezunlarının iş bulmakta zorlandığı bir ortamda diplomaya dayalı bir gelecek söz konusu olmaz. Onun için daha çok böyle beceri, yetenek, donanım, ilişkilere dayalı bir gelecek var. Şimdi onun için burada tekrar mesela kendinize yatırım yapın diye gene bizim sizinle eski programlarımızdan, konuştuklarımızdan böyle derlediğim bir şey var. Ne yapılabilir mesela bu 4 yıl boyunca? Sadece derse girip çıkmayın. Başka evet, şeyler tabii, de yapın.
Kesinlikle.
Mesela İngilizceyi mutlaka halledin.
Tabii.
Yani İngilizceyi iyi seviyede konuşmak ve bu dilde okur yazar olmak hayatı kolaylaştırabilecek bir destek unsuru değil. İş hayatında var olabilmenin olmazsa olmaz koşulu. Yani İngilizce olmadan bu dallarda konuştuğumuz işletme ekonomi gibi dallarda eksiksiniz. Onun için birisi o değil mi?
Çok doğru. Aslında çok doğru bir şeye değindin. Şimdi bu okulların hani en kalitelileri en yüksek puanlıları seçiyor. En yüksek puanlılar demek liselerin en iyi okumuş insanları demek. Şimdi bunlarla rekabet edileceğine göre bir de üstelik bu rekabete demin senin değindiğin gibi mesela elektrik elektronik gibi en yüksek işte ilk 1000'den öğrenci alan bölümleri bitirip de finansa girenler var. İşte inşaat mühendisi oluyor, makine mühendisi oluyor, elektrik, elektronik, yüksek mühendisi oluyor. Sonra finansa giriyor. Birdenbire tabii o matematik ve şey kültürüyle biraz da üstüne böyle ekonomi, işletme master'ı falan yaparsa birdenbire fark kapatıp öne geçebiliyor. Dolayısıyla bu bölümlerde okuyanların çok dört dörtlük hazırlanması lazım.
Çok doğru.
Yani matematiğini elektrik, elektronik okumuş insan seviyesine getirmek zor. Bu bölümlerden gel. O zaman bu eksikliği tamamlayabilmek için mesela diyelim ki ekonomi okudun ya da işletme okudun. Şimdi bunlarla rekabet edeceksin ya da finans okudun. O zaman bunun yanına ekonomi bilgini geliştirmen lazım. Maliye bilgini arttırman lazım. Hukuk, muhasebe. Bunları bilmen lazım. Evet. Mesela mühendis bunları bilmeyebilir. Sen bunlarla bunun önüne geçeceksin. Onun için bu bölümleri okuyanların gerçekten çok çalışması lazım. Fedakarane şekilde.
Evet, dediğiniz gibi yani alacak seçmeli derslerle evet. Hukuk,
hatta
muhasebe,
seçmeli ders bile değil kendi kendine de
sertifika programları olabilir, aynen. Ekşi olabilir. Hukuk muhasebe gibi alanlarda zorunlu dersler yetersizse evet. Açığınızı sizin dışarıdan ya da diğer bölümlerden alacağınız seçmeli derslerle ya da diğer programları
çok
kapatmak
doğru.
Lazım bu bir. İngilizce olmazsa
İngilizce
olmaz,
olmazsa
fark
olmaz.
Yaratacak olan ikinci yabancı dil.
Evet.
Eğer fark yaratacaksanız İngilizceyi çözdüğünüz bir dil daha lazım. Bunun yanı sıra bu bölümlerin hemen hemen hepsinde bir temel bir bilgisayar eğitimi var.
Evet.
Değil mi? Bilgi işleme
tabii,
eğitimi
tabii.
Var. Ancak bunu yeterli görmek en büyük hata olur bu noktada. Fark yaratmak, iş ararken avantaj sağlamak istiyorsanız bu bilişim teknolojisini o girdiğiniz alanda nasıl uygularsınız etkin şekilde onun yolunu bulmak lazım. Ona uygun dersler ya da destekler almak lazım. Bu önemli gene yani ona uygun olmak lazım. Bunun bir kısmını online imkanlarla da yapmak mümkün dışarıdan. Yani
tabii,
illa
tabii.
Bir programa gitmek gerekmiyor.
Şimdi çok güzel şeyler var. Ben izliyorum. Yani bazı üniversiteler, bazı hocalar böyle ücretsiz bu dersler veriyorlar. Hatta bu duyurularını ben de yapıyorum bazen. Ekonometri dersi veriyor mesela. Şimdi böyle imkanlar eskiden yoktu. Hiç ekonometri okumamış birisi bile sıfırdan başlayıp bir kitapla birlikte bu dersleri izleyerek mesela ekonomi işletme okuyan birisi için bu açığını kapatması mümkün. Birçok konuda bu. Artık İngilizce lisanda falan da böyle.
Tabii şeyde de.
Yani. Ama yani şu kesin ki bu bölümlerde bunların hangisi olursa olsun bu bölümlerde okuyacak insanların kendilerini dört dörtlük bütün diğer alanları kapsayacak şekilde yetiştirmeleri evet. Lazım ki diğer mühendisliklerden bu işlere giren insanlarla rekabet edebilsinler. Evet. Aksi takdirde etmek çok zor.
Yani ben geçenlerde mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir programına denk geldim. Mikro MBA.
Evet.
96 saatlik program. Gayet işte güçlü bir
müfredatı
var. Çok güzel anlatıyor. Yani bu tip programlarla online bu arada. Yani fiziki
evet,
gitmeniz
evet.
Gerekiyor. Online istediğiniz yerden bağlanarak devam edebiliyorsunuz. Bununla güçlendirmek mümkün. Bir diğer şey de az önce size de bahsettiğiniz üniversite yaşamı boyunca iyi ilişkiler kurmaya, dostluklar geliştirmeye önem verin.
Evet.
Bu çok önemli bir yanı. Yani ünlü bir söz var. Bu sözü unutmamak lazım. Önemli olan ne bildiğiniz değil, kimi tanıdığınızdır. Biraz kaba
evet.
Geliyor ama
yani
çok etkili.
Bildiğiniz önemlidir ama kimi tanıdığınız
evet.
Da çok
ve
önemli.
Bu tavsiyenin ne kadar önemli olduğunu da iş hayatınızın ilerleyen yıllarında daha fazla fark edeceksiniz. Yani
çok
girdikten
doğru.
Sonra bu lafı anlıyorsunuz. Bildiğiniz değil, ilişkiniz önemli. ilişki yönetimi denilen kavram. Bu kavramın şimdiden ne kadar kritik olduğunu ileride anlayacaksın ama şimdiden bunu bilip buna göre iyi ilişkiler kurmak lazım. Ve son bir tavsiye de, biz bunu her sene yaparız mahfesinde, gazetelerin ekonomi sayfalarına, evet, ekonomi köşelerini ve ekonomiyle ilgili yerli yabancı online siteleri, şeyleri, medya ortamlarını izlemeye gayret edin. Güncelden kopmayın. Dünyada neler olup bittiği konusunda her zaman fikriniz olsun, değil mi?
Yani gazetelerin köşelerini izlemekle birlikte bizim bu podcastleri de izlemelerinde büyük, evet, yarar görüyorum ben. Burada belki bir şey daha söylemekte yarar var. Şimdi sen anlatırken aklıma geldi. Tabii çok şey istiyoruz. Çok şey söylüyoruz. Fakat gerçekten böyle. Yani artık iş bulmak çok çok zor. Bizim gençliğimizdeki gibi değil. Çok mezun var. Çok yetişen insan var. Başka dallardan giriyorlar. Eskiden mesela böyle değildi. Eskiden böyle ekonomi bölümlerine, ekonomik işlere, mesleklere başka mühendisler falan pek girmezlerdi. Şimdi bu işler yaygın. Hobi edinmeleri. Evet. Bu, ama sadece ekonomi vesaire, idari bilim okuyanlar için değil. Mutlaka bir hobi edinmelerinde büyük yarar var. Yani hiçbir hobi yoksa oturup yazmalarında yarar var. Yani günlük tutup mesela bir ekonomi öğrencileri için özellikle bu çok önemli, bu dallar için. Mesela enflasyon açıklandı. İşte birinci sınıftasınız, ikinci sınıftasınız, neyse. Bundan ne anlıyorsunuz? Ne oldu yani? Enflasyon açıklandı. Bu ne demek? Kendi şeyinizde oturun. Bilgisayarda kendi kendinize bunları yazın. Ben mesela bu kendime yazıları öyle başlamıştım.
Evet.
Yani olayları kendi kendime yorumlayarak, ederek, o zaman bilgisayarda yok, elle yazarak. Kendimi test ediyordum yani. Bu gelişe, gelişe, gelişe insanı çok geliştiren bir olay. Bu başka ya, keman çalmak falan gibi kabiliyetleriniz varsa ona da devam edin. Bunlar hayatı tamamlıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. İzin verirsen, mesela ben Çinlilerin anaokulunda öğrettiklerini gördüğüm zaman moralim çok bozuldu. Yani müthiş bir olay. Küçücük çocuklara bunlar öğrettikleri şeyler inanılmaz. Bunlar ama hep şey. Yani el becerileri, işte şey becerileri, ya motor becerisi mi denir onlara? Onları geliştiren şeyler ama bunlar insanın öğrendiği teorik şeyleri de hayatta düşünüp analiz etmesini sağlayan olaylar. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Küçük çocuklar, 4-5 yaşında çocuklar iki topu aynı anda zıplatıyor bilmem ne. Müthiş şeyler. Yani tabii bunları artık bu çocuklar yapamaz. Şimdi üniversiteye giriyorlar ama hobi edinin. Yoksa da bir hobiniz olsun yani.
Evet. Evet, böylece sonuna geldik. Biz burada arkadaşlara başarılar diliyoruz. Yollar,
evet,
açık olsun.
Hepsine çok başarılı.
Pes etmesinler, diliyoruz. Ayrılmasınlar. Bu 35 bin saati en iyi şekilde,
çok
en iyi vasıflarla tamamlasınlar. Hepsine kolay gelsin diyoruz. Zor bir dönem ama hayatın en kritik dönemi, değil mi?
Aynen, başarılar
diliyoruz. Başarılar diliyoruz.